Ayrım 2.
Baş öğretmen yerinden kalktı. Doktor önceden ayrılmış yerine buyur etti. Perdenin yeniden kapanması gerekiyordu. Fakat sağ kanadın ipi koptuğu için bu iş pek kolay olmayacaktı. Dündar öğretmen sahne gerisindeki yerinden koşup geldi. Hademe Cemal'e işaret etti. Kendilerini gizleyip elle çektiler perdeyi. Birkaç çocuk da onlara yardım etti. Pantolonlarındaki çengelli iğnelerden ikisiyle perde birleştirildi. Dündar öğretmen de sol uçtan perdenin önüne çıktı. Hala ulu önderi bir güneş gibi üstlerine doğurtup kendi ağzından konuşturmuş bulunmanın heyecanı içindeydi. Kemikli yüzünün bütün damarları dışarı fırlamış halde söze başladı. Sayın saygıdeğer ve yüce misafirlerimiz, medeni veliler, değerli ilçe erkanımız. Önce hoş geldiniz deriz. Okulumuza şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Endeki kağıtta bu kısmın sonuna şiddetli ve sürekli alkışlar diye yazmıştı. Bekledi, birkaç alkış oldu fakat sürekli değildi. Ne de şiddetli. Kimse onun her gün büyük bir dikkatle Ulus gazetesi okumakta olmasının etkisini ayırt edemezdi. Kendi kendine azıcık bozuldu, sonra konuşmasını sürdürdü. Büyüğümüz sayın baş öğretmenimiz, sizlere okulumuz adına hoş geldiniz demek görevini bana vermişlerdir. Kendilerine huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim. Bu konuşmayı az daha önce yapmamız gerekirdi. Fakat ulu önderimiz Yüce Atatürk'ümüzden önce söz almak istemedik. Başımızda overken ilk söz bize düşmezdi. Bu kez ön sıralardan şiddetli bir alkış koptu. Öğretmen Dündar korkunç heyecanlandı. Bir süre bekledi, ceketinin yakasını düzeltti, öksürdü ve yeniden söze başladı. Okulumuz büyüklerimizin izinde aylardır bu büyük, bu manalı güne hazırlandı. İlk mezunlarımızı verdiğimiz şu günlerde 3. ve 4. sınıftaki arkadaşlarının da katılmasıyla İrfan ordumuzda yerlerini almış bulunan öğrencilerimizle sizlere bu müsamereyi hazırladık. Biz bu müsamereyi Cumhuriyetimizin 13. ve 14. yıl dönümlerinde de yapmayı çok istemiştik. Geçirdiğimiz 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarımızda yapalım dedik. Kısmet bugüneymiş. Bundan ötürü de hepimiz mutluyuz. Ülkemizin aydınlar ordusuna ilk yerlerimizi kattığımız bu sevindirici günü kutlamak için elimizden geleni yaptık. Sizlerin yardımlarınızla burada şükran ve minnetle almayı bir borç ve görebiliriz. Aşağıdan birkaç estağfurullah mırıltısı işitildi. Bize bu gecenin hazırlanmasında güç veren, azim veren Sayın Kaymakamımıza, bize her an teşvik eden Sayın Jandarma Kumandanımıza, bize Yüce Atatürk'ümüzün az önce iftiharla sunduğumuz değerli portrelerini dairelerinin duvarından indirerek ödünç veren, çünkü ulu önderimizin okulumuzdaki resimleri bu kadar büyük değildi, üzülerek söyleyeyim, müddeyi umumimiz beyefendiye, bize dispanserden iğne aleti ve beyaz gömlek veren ülkücü genç doktorumuza, sahnemizin perdesinin kumaşını bağışlayan tüccardan Şakir Bey'e, bize terazi veren Talat Efendi'ye, bize çuval veren yine Şakir Bey'e, bize krapon kağıdını taksitle veren Emin Efendi'ye ve çocuklarına, bu müsameye çıkmak için izin veren bilumum sayın velilere şükranlarımızı sunarken, kusurlarımız olursa bağışlamanızı şimdiden ve baş öğretmenimiz babamız Hüdayi Bey adına hepinizden rica ve istirham ederim. Baş öğretmenimizin biz öğretmen ve öğrencilerine karşı gösterdikleri anlayış, yardım, sevgi ve baba şefkatinden dolayı burada huzurlarınızda kendilerini hep birlikte alkışlamamızı. Dündar öğretmen sözünü bitirmeden baş öğretmen yerinden kalkmıştı. Gözleri sulanmıştı. Öğretmen Dündar hemen alkışlara öncülük ederken baş öğretmen de önü arkayı selamladı. Yerine oturdu. Savcı arkasını sıvazladı. Kaymakam ve jandarma kumandanı ve doktor eğilip elini sıktılar. Baş öğretmen hıçkıra hıçkıra ağlamak üzereyken Dündar öğretmen perdeyi tutan çengelli iğneleri çözdü. Selamlar vererek geri geri gitti. Çocukları önce yeniden bir dizdi, sonra birbirinin üstüne itti ve pencere deliği altındaki gizli yerine döndü. Çocuklar yine sünnet düğünlerinin bandosu eşliğinde polkaya başladılar. Onu ronda izledi. Birkaç memur çocuğundan gayri hemen hepsi polka ve rondanın adını bile bu müsamereden ötürü duymuşlardı. Kız ve erkek öğrenciler ilk kez birbirlerine değeceklerdi. Ama onca provaya karşın değmiyorlardı. Adımları birbirine karışıyordu. Sarılmak gerektiğinde birbirlerinden birer metre uzakta duruyorlardı. Bu bile erkek ve kız çocukları arasında birinin de kendini dereye atıp boğulmasıyla sonuçlanan büyük aşklara yol açacaktı. Emin Efendi'nin karısı Katip Osman'ınkine gizlice kuru üzümle ceviz verirken çocuklar krapon kağıdından kanatlarla yapraklar takılmış olarak çiçekler, böcekler ve kelebekler tablosuna başladılar. Aysel sarı benekli kanatları ile böcekler ve çiçekler içinde kelebekti. Böcekler hep oğlan çocuklarından. Ağustos böceği, arı, karınca, çekirge, sinek ve kocaman kapkara bir bok böceği. Bu sonuncu Hasip Hafız Bilal'in oğlu. Okula geç başlamıştı. Şimdi bitirirken de 14 yaşını dolduruyordu. Kur'an'ı ezbere bilir, ablasının çeyizine de gizli gizli kanaviçe işler, dantel örer. Babası ronda ve polkaya katılmasına izin vermemiştir. Sadece kara bir kılıf içinde sahnede bok böceği olmasına hayır diyememiştir. Seyirciler tarafından kimin oğlu olduğu bilinmeyecek sanmış, bunda da yanılmıştır. Çünkü çocuklar çoktan bütün işe yaymışlardı Hasip'in sahnedeki görevini. Ama şimdi kara kılıfının içinde utançtan ağladığını, işte bunu bir Hasip kendisi bilecekti. Aysel'in dışında bütün öteki kızlar çiçek olmuşlardı. Lale, gül, menekşe, papatya falan. Böcekler hoplayıp sıplayıp fızıldayarak çiçekler üstüne konuyor, diplerini eşeliyor, kemiriyor, kokluyorlar. Kelebek ise özgür, hep kanat çırpıp o çiçekten bu çiçeğe konuyor. Gösterilmek istenen buydu. Evet, ama bu tabloda da önüne geçilemez yanlışlıklar oldu. Bir seferinde papatya kalkıp kelebeğin üstüne kondu. Uğur böceği lalenin üstüne konmuş gibi yapacağı yerde arıya kendini sokturdu. Ne de olsa renkli bir tabloydu. Seyredenlerin hoşuna gitti. Gül olan savcının kızı Sevil, kelebeğin bir kanadını kırdıysa da rolüne hiçbir şey olmamış gibi devam ettiği için hoşgörüyle karşılandı. Krabon kağıdından kanatlar, petaller, yapraklar yer yer sökülüp dökülürken Hademe Cemal öğretmen Dündar'ın ta gerilerden yankıyan çeek seslenişiyle koştu. El ile perdeyi çekti. İki kanadı birleştirip çengelli iğneyle iğneledi. Seyirciler arasındaki eşraf ve esnaf babalar polka ve ronda ile kirlenen namuslarını örtbas etmek için durmadan öksürüyor, kafalardaki bütün sıkıcı düşünceleri kovalamak için gerekli gereksiz gülüyorlardı. Medeni olmak buyurulmuştu. Ne yapsın onlar da? Medeni olmuşlardı işte. Suç kendilerinde değildi. Aysel, annesiyle babasının müsamereye gelmediklerini şimdi için için seviniyordu. Önce baş öğretmenine ve Dündar öğretmenine karşı çok utanmıştı. Hatta kendini biraz da öksüz duymuştu. Ama şu anda özellikle babasının orada bulunmayışına seviniyordu işte. Çünkü arı olan, kaymakamın oğlu Aydın, bal almak üzere Menekşe'ye konacağı yerde kelebek olan kendi belinden tutuvermişti yanlışlıkla. Üstelik de şaşkınlıktan dudaklarını Aysel'in yanağına kondurup cığız diye sokmuştu onu. Sahnede, dershanede artık o yağ, sirke, bitotu ve sidik karışımı kokunun en ağırından kokuyordu. Macuncu zühtü arkadan bir pencere açtıysa da bu kokudan rahatsız falan olduğundan değildi. Kaymakamla doktor ve savcının üst üste içtikleri sigaraların dumanından sahne geridekilere buz bulanık görünüyordu. Pencere açılınca bu kez müsamereyi seyre giremeyip de akasyaların üstünden içeriği görmeye çalışan çocukların gürültüsü yakılmalara yol açtı. Doktorun kız kardeşi örneğin. Pencere kapansındı, kapanmasındı derken Dündar öğretmen perdeyi araladı, sahnenin önünde savaştan çıkmış gibi pes perişan durdu ve ''Şimdi efendim sizlere meslekler adlı temsilimizi sunuyoruz.'' dedi. Sesi çatladı, utanarak eliyle ağzını örttü, gülmeye çalıştı ve öksürdü. ''Bu piyesi baştan sona nacizane bendeniz yazdım. Edebiyata yazı yazmaya biraz merakım vardır da, içimden gele gele... Severek, heyecanlanarak yazdım. Böyle bir mevzu buldum. İstedim ki çocuklarımız İrfan Yuvası okullarından, daha yüksek okullarından birer şerefli meslek sahibi olarak çıkmadan önce hayatta her mesleğin ne olduğunu, kendilerini bekleyen türlü fedakarlık ve vefakarlıkları bilsinler. Her mesleğin çilesini de, sevincini de öğrensinler. Atamızın çizdiği yolda şerefli vatanımıza yararlı birer insan olmak için mesleklerini buna göre seçsinler. Buna göre yılmadan, usanmadan bu güzel, bu eşsiz vatan için çalışsınlar, gerekirse uğrunda ölsünler. Sözleri bitmişti. Fakat eliyle kavuşturduğu perdeyi bir süre bırakmadı. Çocuklar üstlerini değişecek, meslek kostümlerini giyineceklerdi. Bunun için birinci ve ikinci sınıflar öğretmeni Ziya'ya güveniyordu. Kendisi hazırdı Dündar öğretmenin. Oyunda yine öğretmen olacaktı. Ülkücü bir öğretmen. Geceler boyu bekar odasında, yatağında, helada, sofrada kendi kendine tekrarladığı ama hiçbir fırsatla kimselere söyleyemediği ne kadar düşüncesi, ne kadar sözü varsa hepsini bu akşam söyleyecekti işte. Büyük memurlar kasaba halkının ileri gelenleri, öğretmenlerinin ne olduğunu görecek, ne düşündüğünü duyacaklardı en sonunda. İyi bir yazar olduğunu da öğreneceklerdi. Hele bir sözü vardı. Bir gün öğretmen de ölür. Ama ardından binlerce ve binlerce kişi de yaşar o. Bir alev sönmez bir ateş gibi. İlim meşalesini nesilden nesile devreder. Bunları yobaz bir hocadan başına taş yiyip ölürken söyleyecek. Acele etmek gerek. Seyircilere baktı. Bana 5 dakika izin. Sizi bekletiyoruz. Artık kusura bakmayın dedi. Perdenin arkasına geçti. Hademe Cemal'e bağırdı. Tutsana şunu, 9 elim yok ya. Perdenin iki ucunu Cemal'e bırakmak istiyordu. Hademe Cemal güçlüğü anlamıştı. Fakat perdeyi tutayım derken seyircilere görünüvermekten çok korkuyordu. Nasıl ettim demeyecek, perdeyi çekmek için nasıl attım kendimi orta yere düşünemedim. Bütün kalabalığın beni gördüğünü anlayıverince aklım başımdan gitti. Aman öğretmenim, kurbanın olayım. Ben sahneye çıkmadım ömrümde. Yüzümün derisi yere geçti. O şaşkınlıkta bir de kaynımla göz göze gelmeyeyim mi? Maskara olduk canım. Daren Delir'in oğlu kumpanyacı olmuş demezler mi? Tutsana be adam. Hademe Cemal'in eli ayağını dolandı. Öne çıkacağını büsbütün geriledi. Ah biri fırlasa da perdeyi Dündar öğretmenin elinden kapıverse. Kimse çıkmadı. Cemal de perdenin bir kanadına sarındı ucundan. Usul usul yanaştı. Sahnede görevli çocuklar kendi dertlerine düşmüşlerdi. İşçinin tulumunun düğmesi kopmuştu. Karakaya köyünden Ali'nin yabası sahneye sığmıyordu. Doktorun gömleği ise ortalarda yoktu. Ertürk dispanserden getirilen bir enjektöre elini almıştı. Tansiyon aletini de boynuna asmıştı ama gömleksiz kalmıştı. Biri Namık çalmıştır diye fısıldadı. Ali bunu diyenin sırtına bir yumruk indirdi. Akyazı köyünden Namık olandan habersiz Talat Efendi'nin dükkanından getirtilen teraziyle ortada dolaşıyordu. Boyu küçük geliyor, terazinin kefeleri yere değiyordu. Kaymakamın oğlu, üstünde yerleri süpüren kırmızı saten yakalı siyah bir avukat cübbesi, yakılmış işe mantarıyla çizilen bıyıkları, kurumlu kurumlu geziniyor, adalet mümkün temelidir, söz milletindir tümcelerini yineleyip ezberliyordu. Yine her şeyi tamam olan bir o. Bir de savcının kızı. Sevil, fırfırlı pembe tafta elbisesi, başında çiçeklerden yapılma bir taç, elinde keman, tırnakları ojeli, dudaklar rujlu, ortada sabırsızlanıp duruyordu. Oyunda violonist olacak. Bir konser salonunda konser vermesi öngörülmüştü. Ah canım, nasıl düşmüştü gerçek bir konser salonu yerine bu bataklığa, üstelik bir yengesi de Almanken Almanya'da. En güç durumda olan da Aysel. O kenti bir memur hanım canlandıracaktı. Dündar öğretmen kaymakam ve savcı hanımlarının da yardımıyla Aysel'in canlandıracağı mesleğe en uygun olarak şöyle giyinmesini düşünmüştü. İpekliden modaya göre dikilmiş bir rob, omuzlarında yakası kürklü bir mantı, başında modaya uygun bir şapka, elinde hanım çantası, ipekli çoraplar ve ökçeli ayakkabılar. Aysel'in babası Salim Efendi, Kurtuluş Savaşı'nda İsmet Paşa'yı Ankara'ya götüren jandarmalardan biri olmakla yakın zamana dek övünmüşse de artık bunu unutmuş gibidir. Hele bu müsamir eşini hiç güler yüze karşılamamıştır. Kasabanın yerlisidir. Çarşı başında, içinde bit otundan urgana, tencere tavadan kalem kağıda, zencefil ve makaraya, pazenden bal mumuna kadar her şeyin satıldığı küçük bir dükkanın sahibidir. Kızını gönül rızasıyla sokmadığı bir işe cebinden para harcamaya, dükkanın sağ duvarındaki birkaç top şam ipeklisinden 2 metre kesmeye yanaşmamıştır. Karısı da kızının gözyaşlarına dayanamayıp sandığında Aysel'in çeyizi için sakladığı Bursa ipeklisi açık filizli bir kumaşı ister istemez ortaya çıkarmıştır. Bir yıldır Balıkesir'de ortaokulda okuyan oğlu İlhan'a duyduğu hasreti kızını sevindirerek dindirmeye çalışmıştır. Oğlu İlhan'ı bir ortaokula göndermek Salim Efendi'nin belki de son İsmet Paşacılığıdır. Fitnat Hanım, Aysel'in annesi, komşusu Zekiye ile el ele verdi. İleride kızım evlendikten sonra da giyer düşüncesiyle, filizli ipekli kumaşı yandan drapeli, dar uzun kollu, sivri yakalı, yakasının ucuna da bir çiçek konduracak biçimde diktiler. Terzi olmadıkları için biçki dikiş kursundan getirdikleri modeli çok benzetemediler. Yine de kumaşın büsbütün elden çıkmamış olduğuna inandılar. Aysel'e yakası kürklü bir mantı bulunamamıştı. Bulunan Ertürk'ün ninesi Zişan Hanım'ın gelinliğinden kalma parlak siyah kadife bir mantoydu. Ama Zişan Hanım o sıralar 1.70 boyunda 92 kilo ağırlığındaymış. İşte bu pürtüklü kadife mantı Aysel'in üstünde bütün hoşgörülere karşı direndiği için yeniden bohçalanıp Zişan Hanım'ın sandığına kalktı. Memur hanımlarının kabul günlerine orta ve ortanın altı esnaf karıları da gidebilseydi belki Aysel'e manto için uygun bir yol bulunurdu. Memur hanımları öğretmen Dündar'a akıl vermekle yetinmişler, sonra da Aysel'i unutup gitmişlerdi. Onların da fırfırlı elbiseler, avukat cübbeleri, beyaz gömlekler, siyah pantolonlar dikecek çocukları vardı. Bütün bu nedenlerle Aysel'in kentli memure giysisi çok dar olanaklarla tamamlandı. Ebe Nuri Nisa başlarından uçucu birbirine eklenmiş iki tilkisine getirip verdi. Öğretmen Dündar da yakası kürklü bir mantonun yerini bu tilkilerin almasını ses çıkaracak zamanı bulamadı. Aysel'in tiftikten örülmüş bir başlığı vardı. Annesi yine Zekiye eli bir olup bu başlığı kurdelelerle ve tavus kuşu tüyleri yerine horoz terekleriyle süsledi. Filizi yeşil Bursa ipeklisi elbisenin yakasına da iğne oyası bir buket çiçek yerleştirdi. Asıl büyük köşük çocuğun giyeceği ökçeli ayakkabılardaydı. Aysel'in ayakları annesinin düğünden düğüne giydi, uçları yılan derisi beyaz iskarpinlerini ancak yarısına kadar doldurabiliyordu. Üstelik kızcağız sivri ökçeler üstünde hiç duramıyordu. Evde yapılan bir iki denemede iskarpinlerin belinden kırılmasıyla sonuçlanmıştı. Annesi o zaman baş kaldırdı artık. Salim Efendi'den gizli yapılan bütün hazırlıklar canına tak etmişti. Bıktım senin okulundan da müsamerenden de. Öf git başımdan. Meslekler sahnesinde Aysel'in ayaklarında yine de beli kırık bu ayakkabılar vardı işte. Yürürken ayağında durabilsin diye içleri bezle doldurulmuş, ipek çorapların üstüne de kalın yün, kısa çoraplar giydirilmişti. Aysel'in kentli memuresi böyle oldu. Ali'nin elindeki yaba neredeyse Semiha'nın gözünü çıkarıyordu. Dündar öğretmen, Efendimiz rolü için yabalı bir prova yapamadığını üzüldü Ali'ye. ''Yabayı bırak, sadece şu orakla şu heybeyi al bari.'' dedi. ''Ama sıram gelince samanı neyle savuracağım öğretmenim?'' ''Saman savurma, heybeden bir şeyler çıkarıp yormuş gibi yap.'' ''Es ey rüzgar es şarkımı söylemeyecek miyim?'' ''Çok yorulmuş ve terlemiş gibi yaparsın, öyle söylersin, serinlemek istiyormuş gibi.'' ''E ama öğretmenim, es ey rüzgar es, savur samanı, sen bize nefes, hasat zamanı, başındayım bak ekinimin ben, işim duracak sen de esmezsen.'' demeyecek miyim?'' Seyircilerin de Dündar öğretmenin de sabırlarının sonu gelmişti. Ali'yi bir yana itti öğretmen. Nasıl yaparsan yap dedi. Yener'in tulumunu iğnelemeye, Ertürk'ün uçkurunu toplamaya koştu. O sırada elinde terazisiyle ortalıkta dolaşmakta olan Nama'a çarptı. Terazi büyük bir şangırtıyla çocuğun elinden düştü. Öğretmen Dündar da oğlanın kulak tozuna bir tokat patlattı. Bu ziyanın da hiçbir şeye yararı yok canım. İçinden gelmiyor bir kez. İçinden gelse yine de el verebilirdi bana. Şuna bak şuna. Memur masası üstünde gemici fenerinin işini. Gemici feneri 19 Mayıs 1919 sahnesi için be kardeşim. Son. En son. İnsan bunu da mı düşünemez? Kendiliğinden bir şey yaptığı yok bunun. Kendiliğinden bir şey yapmak için insanın bağrında ülkünün ateşi yanmalı. Ülkünün. Meslekler tablosu iyi kötü oynandı. En önemlisi Dündar öğretmen kendi tiradını eksiksiz söyledi, çok alkışlandı. Bu bile her şeye değerdi. Program gece saat 10'a doğru çocukların yine sünnet bandosu eşliğinde söyledikleri 10. yıl marşı ile son buldu. Çok şükür, çok şeyler başarılmıştı. Çok şeyler de başarılamamıştı ama Dündar öğretmen de elbet çocuklar da her savaştan açık alınla çıkıldığına ta yürekten inanmışlardı ya. Nasıl olsa ne olsa Türk'üz, Cumhuriyet'iz, göğsümüz Tunç siperi. 2. Saat 07.28. Derse gitmeyeceğim. Habersiz derse gitmeyişim sekreteri şaşırtır. Dersimin olduğu saatte çocukları koridorda dolaşırken görür. Aysel Hanım gelmedi derler, sevinirler. Parklara çıkarlar, kantinde otururlar. Ölmüş olduğum kimsenin aklına gelmez. Sekreter belki eve telefon eder, sonra daha sonraki günler ne olur? Hiç öğrenemeyeceğim nasıl olsa. Burada yatıyorum işte. Ölümün tamamlanmasını bekliyorum. Yeni bir kuşak doğuyor. Bizim çocukluğumuz için böyle denirdi. Böyle doğumun ayrı bir sorumluluğu vardır. Ey Türk gençliği, birinci vazifen. İlk görev, nedir bir ilk görev? Size verilen, sizin de gücünüzü ölçmeden yüklendiğiniz bir sorumluluk. O da gittikçe ısınıyor. Perdelerin gerisine gün vurmuş olmalı. Saat kaç acaba? 8, 9, belki de 10. Sabaha doğru küçük Esat'taydım. Küçük Esat'ın bütün sokaklarını dolaştım. Dedeman sinemasının üstünde kocaman iki afiş gördüm. Biri Zor Yıllar, öteki de Benimle Dalga Geçme. Sonra bir apartman adı gördüm. Şencan Apartmanı. Yapı sahibi bu adı nasıl koymuştur acaba apartmanına? Bir akşam yemeğinde bütün aile toplanmıştır. Bu mirasta hakkı olan herkes bir şey söylemiştir. Anne adı Uğur olsun demiştir. Kızı beğenmemiştir, yuva olsun demiştir. Yuva Apartmanı. Küçük oğlan babasının dizine sıçramış, şimşek demiştir. Baba baba şimşek koyalım adını. Anne tiksintiyle bağırmıştır. Olmaz, at ya da köpek adı gibi bir şey, istemem. Küçük oğlan babasının dizinde hoplamıştır. Şimşek baba şimşek. Duvarlar taze boya kokuyordur. Babanın ya da annenin tansiyonu yoksa en üst kata yerleşmişlerdir. Kimsenin tepelerinden halı silkmesine ve gürültü etmesine izin vermemek için. Yeni eşyalar satın almışlardır. Kiracılarını sonra soruştura seçmişlerdir. Yaşayışlarına dikkat kesilmişlerdir. Apartmanın adını siyah mermer üstüne mi yazdıralım yoksa ışıklı cam üstüne mi diye de tartışmışlardır. Apartmanın adı ve adın yazılacağı levha gece saatlerini doldurmuştur. Baktı ki baba her kafadan bir ses çıkıyor, kestirip atmıştır. Adı Emek olsun. Buna hem babanın kız kardeşi hem annenin erkek kardeşi karşı durmuşlardır. Sen işçi misin? İşçiler koyarlar böyle övüngeç atları. Yine anlaşamadan yatmışlardır. Ertesi sabah anne kahvaltıda bütün gece uyuyup uyanıp da kafasında oluşturduğu adı söylemiş gerekçesiyle açıklamıştır. Hem Malcan'ın yongası olduğu için hem sen bey apartman yapasın diye canından can kattığın için hem de Allah hepimize içinde neşeyle şen şatır oturmaya kısmet etsin diye adını Şencan koyalım bunun. Kul da sever, Allah da sever bu adı. Her biri kendilerine alıştırmak için bir süre Şencan, Şencan, Şencan diye tekrarlamışlardır. Kiminin içi pek yatmamıştır ama bir eleştiren olursa ben de hiç sevmemiştim zaten demek üzere düşüncelerini kendilerine saklamışlardır. Neyse ne, apartmanın adı Şencan'dı işte. Belki de soyadıdır ailenin. Yatağın içinde kımıldamadan yatıyorum. Ölmeye girdiğim oda sıcacık. Çıplak gövdem temiz, kolalı çarşafların üstünde yine de üşüyor. Battaniyenin altında titriyorum. Bu titreme beni hem ölüme yaklaştırıyor hem ölümden uzaklaştırıyor. Bir ölüm titremesi belki. Ama titredikçe ölmemiş olduğumu anlıyorum. Hücrelerim henüz yaşadığımı bağırıp duruyor. Acaba ne zaman öleceğim? Ne zaman tamamlanacak can çekişmesi? Kız öğrencilerimden biri, Anna Karenina ya da Madame Bovary gibi ölüme yattığımı görse kim bilir nasıl güler. Kafa kafaya verip ne dalga geçerler bu tür seçimlerimizde. Şu kitabınızı imzalar mısınız hocam? Bu alanda çok saf canım. Hiçbir şeycikler değişmemiş gibi insana kendi çocukluğunu anımsatıyor. Yine de fakülte öğrencilerimden biri önümde durup da böyle dedi mi için için sevinirim. Bir kitabımı imzalarken yarına kalacak etkili bir söz bulmaya çalışırım. Ardından hiç önemsemezmiş gibi bir ad yazar bir imza atarım. Sonra da kendimi ele vermeden çıkarım sınıftan. İnsan krapon kağıdından kanatlar takınca kelebek olduğuna inanır. Koyun postunda koyun, kurt postunda kurt. Ülkü de giydirilebilir üstünüze ve etlik tepeleri daha görünür gözünüze. Dündar öğretmen Ulus gazetesi okuyor. Yazı işleri müdürü Mümtaz Faik Fenik'tir. Baş yazarı Nasuhi Baydar. İç fıkra yazarı Yaşar Nabi. Dış politika yazarı ise Ahmet Şükrü Esmer. Hatay hür olmuştur. Hatay Millet Meclisi ertesi gün toplanacaktır.